küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş, ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Fatih İnce iletiyor. Bugün sevgili dinleyenler, Gazze'yi konuşacağız. Bir müddettir Gazze'de, yani 7 aydır İsrail'in saldırganlığı devam ediyor. 40 bine yakın insan hayatını kaybetti, birçoğu sivil, kadınlardan ve çocuklardan oluşuyor. Son günlerde Gazze'de savaşın bitirilmesi noktasında Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Katar aracılığıyla Hamas ve İsrail arasında bir müzakere yürütülüyordu. Bu müzakere sonucunda Kahire'de yapılan görüşmeler sonrasında bir taslak ortaya çıktı. Bu taslağa göre sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilecek. İsrail askerleri Gazze'den geri çekilecek ve bu ateşkes sonrasında da Hamas'ın elinde tuttuğu rehineleri, İsrail'in hapishanelerde şu anda tuttuğu siviller karşılığında da serbest bırakması planlanıyordu. Kademeli bir şekilde ilerleyecekti. Hamas nihayetinde anlaşmayı kabul etti, ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Ancak İsrail tarafından ateşkesin İsrail'in taleplerini yeterince karşılamadığı gerekçesiyle henüz ateşkes anlaşması kabul edilmiş değil. Aynı zamanda İsrail Kahire'ye bir delegasyon da gönderdi. Bu noktada acaba Kahire'den bir sonuç çıkacak mı? Karşılıklı olarak bir anlaşmaya varılabilecek mi? Tabii ki önemli olan nokta burada İsrail'in ateşkes anlaşması noktasında bir süreç işlerken Refah'ı işgal etmeye yönelik, yani bir kara operasyonu ve hava operasyonu düzenlemeye yönelik girişimiydi. Dün akşam itibariyle savaş kabinesi toplantısı sonrasında İsrail Başbakanı Netanyahu anlaşma olsa da olmasa da İsrail'in Refah'a yönelik bir operasyon düzenleyeceğini ifade etmişti ki geç saatlerde İsrail'in Refah sınır kapısı boyunca kontrol noktaları oluşturduğunu ve artık Filistin tarafına bakan kısmında Gazze'nin Mısır'la olan sınırı tek bağlantı noktasıydı dış dünyaya. İsrail'in şu anda bu bölgeyi askeri olarak kontrol ettiğini görüyoruz. Yani İsrail şu anda ateşkese yanaşacak bir pozisyon üretmiş değil. Tabii ki İsrail içerisinde de çok ciddi tartışmalar var bu konuda. Savaş kabinesi içerisinde artık İsrail'in bu savaşı sürdüremez bir noktaya geldiğini ifade eden yaklaşımlar var. Ancak Netanyahu'nun böylesi bir yaklaşıma henüz yakın olmadığı anlaşılıyor. Yine kabine içerisinde, hükümet içerisinde yer alan aşırı sağcı radikaller, Siyonist radikallerin Netanyahu'ya desteğinin devam ettiğini görüyoruz. Tabii ki İsrail içerisinde savaşın bitirilmesi ve rehinelerin bir an önce evlerine dönmesi için de ciddi bir halk gösterileri var. Her gün Tel Aviv'de ve İsrail'in farklı şehirlerinde hükümet karşıtı, Netanyahu karşıtı gösteriler yapılıyor. Bütün bunlar olurken bölgede de hareketli bir dinamik süreç olduğunu söyleyebiliriz. Katar önemli bir rol oynuyor. Amerikan CIA Başkanı Orta Doğu bağlamında bu süreci yönetmek için hem Kahire'de hem de Katar'da görüşmeler gerçekleştirdi. Biden'la Netanyahu arasındaki sert telefon görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı ama Biden en azından Refah'ı işgal etmemesi, Refah'a yönelik bir askeri operasyon düzenlememesi gerektiği noktasında Netanyahu'yu uyarmış gözüküyor. Hatta öyle ki basına yansıyan haberlerde Biden'ın Netanyahu'ya Refah mı Riyad mı şeklinde bir seçenek sunduğu anlaşılıyor. Ne demek bu seçenek tam olarak? Yani Refah'ta Eğer İsrail askeri saldırılarına devam ederse Riyad'la olan normalleşme süreci tehlikeye girecek. Yani daha büyük jeopolitik bir kazanç mı İsrail için Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi sonrasında, yoksa Refah'ta on binlerce insanın yeniden hayatını kaybedeceği bir süreci başlatarak bütün bölgeyi, bütün uluslararası toplumu, hatta Amerika Birleşik Devletleri'ni dahi kaybetmek mi? Bu önemli bir soru. Bu soruyu tartışacağız bugün. İsrail ne yapmak istiyor? Neden İsrail ateşkese yanaşmıyor? Ve şu anda sahada nasıl bir durum söz konusu? Can Acun'la konuşacağız her zamanki gibi. Can, hoş geldin. Bugün Can bize uzaktan bağlanıyor.
Evet, merhabalar, hoş bulduk.
Evet, Can, ben geniş bir özet aslında çizdim. İstersen senin ilk görüşlerini alarak başlayalım. Ne oluyor şu anda? Neden İsrail ateşkesi kabul etmedi ve Refah'a yönelik operasyon devam edecek mi? Ateşkesi risk altında görüyor musun sen?
Yani sen güzel bir çerçeve sundun esasında. Şimdi burada temel mesele şu: Netanyahu ve İsrail siyasi iradesi gerçekten Gazze'yi artık ne pahasına olursa olsun yok etmenin, Gazze'de artık yaşamayı mümkün kılmayacak şekilde Gazze'yi yok edip ardından da Filistinleri Mısır'a, Sine'ye tehcir mi etmek istiyor? Yoksa taktik bir manevrayla ateşkes sürecinde Refah'a askeri baskı yaparak Hamas'ı daha fazla taviz vermeye iten bir süreci mi hayata geçiriyor? Bu bence belirleyici olacak. Ama tabii İsrail'in siyasi iradesinin ne kadar net olduğu da kendi içerisinde tartışmalı. Sen de ifade ettin, kabine şu anda birçok farklı pozisyona sahip. Ateşkesi destekleyenler ve arzu edenlerin yanı sıra tam tersine Refah'ın yok edilmesini savunan işte Ben Gvir gibi Ulusal Güvenlik Bakanı ya da Maliye Bakanı gibi aşırı siyonist, daha radikal pozisyonlar var. Bir de tabii teolojik olarak meseleye baktığımızda başından beri maalesef İsrail'deki o siyonist ve Yahudi ideolojisinin bir şekilde önlerine gelen fırsatı kullanarak düşman olarak gördükleri Gazze'deki Filistinlileri elimine etmeye çalışan bir anlayışa sahipler. Dolayısıyla ne kadar rasyonel hareket ediyorlar, ne kadar bu teolojinin etkisi ve siyonist ajandayla hareket ettiklerini anlayabilmek burada gerekiyor. Bunu da net olarak ortaya koyabilmek çok kolay değil.
Evet.
Senin de ifade ettiğin gibi Amerika ve Şeritlerinin burada belli bir baskısı da var en azından. Refah'a büyük bir askeri harekat yaparak iyice Biden kendi durumunun zora girmesini arzu etmiyor. Malum Amerika ve şehirlerinde de bir gösteri dalgası var. Üniversitelerin başını çektiği ve bu her geçen gün yayılma istidadı gösteriyor. Bundan Biden'ın yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde ciddi anlamda tedirgin olduğunu görüyoruz. Ve bir şekilde Netanyahu baskı yaparak en azından Gazze'deki krizi çerçevelemeye çalışıyor. Ancak tabii İsrail'in Amerika'daki etkisini, gücünü, sesin zam üzerindeki hakimiyetini de düşündüğümüzde aslında Amerika ve Şeritlerin İsrail'e desteği de her şeye rağmen devam ediyor. Hem askeri hem siyasi bağlamda. İşte daha birkaç gün önce Amerikalı senatörlerin doğrudan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tehdit eden açıklamaları basına yansıdı. Yani bunu demokratik bir ülkenin mensuplarının, milletvekillerinin böyle bir şey yapabilmesi gerçekten şok edici. Hı hı. Doğrudan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakimlerini ve hatta onların ailelerini tehdit eden açıklama yapacak noktaya geldiler. Bu Amerika adına da utanç verici esasında. Dolayısıyla burada dinamiklerin nasıl işlediğini ama anlamamız açısından önemliydi. Şu anda dün gece itibariyle İsrail ordusunun işte Refah'ın belli bölgelerini ağır bombardımana tabi tuttuğunu gördük. Keza yine karadan da özellikle Mısır'daki Refah sınır kapısını ele geçirecek şekilde zırhlı askeri birlik harekatı da oldu. Ve burada gövde gösterisi de yaptılar. İşte İsrail bayrakları asılmış, dev bayraklarla tanklar, zırhlı araçlar bölgede kendini gösterdi. Bu Mısır adına da tabii kabul edilebilir bir şey.
Evet.
Mısır Dışişleri Bakanlığı ve yine ilgili yetkililer açıklamalar yaptılar. Uluslararası toplum derhal İsrail'e müdahale etmeli ve Refah'a olası saldırıyı engellemeli şeklinde. Ama Mısır da başından beri düşük profil çiziyor. Yeteri kadar İsrail'in karşısında direnç göstermedi. Dolayısıyla şu anda yapabileceği çok fazla bir şey de açıkçası görünmüyor. Burada temel mesela Amerika ve Şeritler'in ne kadar sahici baskı yapacağı Netanyahu iktidarına. Netanyahu'nun kendi savaş kabinesi ve İsrail iş dengeleri itibariyle Refah'ta yeni bir katliam mı gerçekleştirecekler? Yoksa burada ateşkese Hamas'ı zorlayıp biraz daha taviz içerecek şekilde bir süreci yönetmek istiyorlar. Bu cevabı verecek diye düşünüyorum açıkçası.
Evet, şimdi tabii son günlerde de Ürdün Kralı'nın Abdullah'ın Amerika'da olduğunu, Biden'la görüşme yaptığını, uzun bir görüşme yaptığını biliyoruz. Ama Ürdün'ün tabii bu konudaki pozisyonu senin de ifade ettiğin gibi çok net değil. Mısır'da benzer bir durum ortaya koymuş durumda. Halbuki başlangıçta Refah'ın kendisi için bir savaş sebebi olduğunu, olacağını söylemişti. Ama bugün sahadan gelen görüntüler belki de Mısır'ın oradaki Gazze'de yaşayan insanları orada bir yere bir şekilde yerleştirme gibi bir durumun bile söz konusu
doğru,
olabileceğini,
bazı video görüntüleri
var.
Evet, orada Mısır
kamplar
hazırlık
yapılıyor.
Yapıyor kamplar için.
Yani dolayısıyla bölge aktörlerinden çok açıkçası büyük bir karşı duruş yok. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bir haber vardı geçtiğimiz günlerde gazetelerde. Uluslararası Adalet Divanı'na Güney Afrika'nın açmış olduğu davayı geri çekmesi karşılığında ciddi bir para teklif edildiği söylendi. Bu sırada tabii Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na Güney Afrika'nın açmış olduğu davaya müdahil olma talebi oldu. Biliyorsun, önemli bir
Evet.
gelişmeydi ve en önemlisi de Türkiye ticaretini İsrail'le tamamıyla askıya aldı ve Hakan Fidan artık herhalde adeta bıçağın kemiğe dayandığı bir yerde olmalı ki İsrail mutlaka durdurulmalı, ya barış yoluyla ya da zorla ifadesi var. Dolayısıyla hakikaten Refah meselesi bütün kırmızı çizgileri hem batıda hem Orta Doğu'da aşıldığının bir göstergesi, ama İsrail bir şekilde durmuyor, durdurulmuyor. Ne olacak peki bu bölgedeki siyaset, nereye doğru gidiyor sence?
Yani burada tabii Türkiye gittikçe sertleşiyor. Katliamlar Gazze'de arttıkça Türkiye'de İsrail'le doğrudan ilişkilerini zaten askıya almıştı. Siyasi ve diplomatik büyük bir çaba içerisindeydi. Bir koalisyon oluşturma çabasındaydı. Ama tek taraflı önemli adımlar da atmaya başladı. Bunlardan bir tanesi ticaretin tamamen İsrail'le kesilmesi. Bunun İsrail üzerine büyük bir ekonomik yaptırım olması bekleniyor. Nihayetinde İsrail birçok temel ürününü Türkiye'den almak durumlarda, özellikle inşaat malzemeleri vesaire gibi.
Hı hı.
Bunları tabii dolaylı yönden başka yerlerden temin edebilir ama çok ciddi bir ekonomik fatura sahile çıkacak. Bu anlamlı, önemli. Tabii daha da önemlisi yine Uluslararası Adalet Divanı'na Türkiye'nin taraflı olması. Zaten süreci başından beri Türkiye destekliyordu. Güney Afrika'ya deliller sunma noktasında da önemli katkıları Türkiye'nin olmuştu. Şimdi doğrudan taraf olma talebinde de bulundu. Tabii Türkiye'nin temel yapmaya çalıştığı şey aslında uluslararası bir koalisyon oluşturmak. Nihayetinde tek başına İsrail askeri çatışmaya veya büyük bir savaşa girmesi söz konusu değil Türkiye'nin. Ama küresel vicdanı da harekete geçirecek şekilde hem batılı ülkeler hem İslam dünyası ve bölge ülkelerini bir araya getirerek bir koalisyon oluşturup İsrail'e karşı bir baskı unsuru olmak ve iki devletli çözüm sürecine gidecek bir sahici ateşkes ortaya çıkartmak istiyordu. Ancak işte sen az önce ifade ettin, bölge ülkelerinin yaklaşımı, farklı angajmanlar, hatta İsrail lehine alınan pozisyonlar bunu engelledi. Ama yine de Türkiye tabii çabalarına devam ediyor. Bugün Kuveyt Emiri Türkiye'de, Sayın Erdoğan kendisini ağırlıyor ve orada önemli görüşmeler yapacak. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Türkiye temas grubu oluşturarak harekete geçirdi. Orada daha güçlü bir şekilde bir ittifak oluşturma çabası olabilir. Ama maalesef bunlar şu ana kadar İsrail'i durdurabilecek ölçekte bir etki yaratmadı. Çünkü burada temel mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin kayıtsız şartsız hem askeri hem siyasi olarak İsrail'i desteklemesi. Burada Amerika'ya da aslında baskı yapmak gerekiyor. Nihayetinde Amerika'nın İsrail üzerindeki etkisi daha anlamlı, daha önemli olacak. Ama esasında yapılması gereken şey ilk başta İsrail'e karşı ciddi bir koalisyon oluşturup önce ekonomik yaptırımlar, ardından askeri seçenekleri devreye sokmak. Ama bunu da tabii tek başına bir ülkenin değil, geniş bir koalisyonun hayata geçirmesi söz konusu olabilir. Böyle bir zaten eğilim oluşsa İsrail'de katliamlarını durdurup geri adım atacaktır diye düşünüyorum. Ama böyle bir birliktelik ve tehdit görmediği için, yani yaptığı yanına kar kalıyor düşüncesiyle bu meseleyi de işte 7 Ekim sürecinde fırsatı çevirip Gazze'yi tamamen yok etmeye yönelik eğilimlerin ağır bastığını gördük. Yani Gazze malum Filistin'in olası kurulacak bir devletinin denize açılan, dünyaya açılan kapısı konumunda olacaktı. Böyle stratejik bir değeri vardı nüfus yoğunluğunun yanı sıra. Dolayısıyla İsrail bunu tamamen ortadan kaldıracak. Gazze'yi yaşanmaz kılacak şekilde süreci ilerletmek istiyor ve bunun da küresel anlamda kendisine büyük bir maliyet üretmediğini görüyor. Özellikle Amerika'nın himayesi ve desteğiyle. Halbuki bu kısa vadeli bir yaklaşım. Orta ve uzun vadede baktığımızda İsrail'in artık dünyadan tamamen halklar nezdinde dışlandığını, izole edildiğini görüyoruz. Bugün Batı dünyasında bile her yerde Filistin'e dair gösteriler söz konusu. Mevcut iktidarlar mevcut politikalarını daha ne kadar sürdürebilirler? Bu da soru işareti taşıyor. Bu eylemselliğin, küresel vicdanın yansımalarının daha da şiddetini artırması İsrail'in dünyadan daha da dışlanmasını beraberinde getirecek bir süreci oluşturabilir. Küresel anlamda çok büyük bir öfkeye neden olmuş durumda. Özellikle gençler konvansiyonel medyanın dışında sosyal medyayla gerçeklere, hakikate ulaşabilen erişim olan insanlar İsrail'den büyük bir nefret duyuyor. Bu suçlarının bedelini ödemesi gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla bunlar eninde sonunda orta ve uzun vadede bir politikaya, bir somut araca dönüşecek. Ama kısa vadede maalesef İsrail yaptığının yanına kar kalır düşüncesiyle sonuna kadar gitme çabasında diye düşünüyorum.
Bu gösteriler demişken Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerde İsrail'e yönelik protestolar var. ABD'ye yönelik protestolar var ve öğrenciler kendi üniversitelerinin İsrailli büyük şirketlerle olan ilişkisini de sona erdirmek istiyorlar. Böyle bir talep var. Ancak bu talebin marjinalleştirildiğini görüyoruz. Gerek Amerika'daki polisin öğrencilere yönelik şiddet uygulaması, üniversite yönetimlerinin, öğretim kadrolarının gerçekten marjinalleştirilmesi, adeta yeni bir cadı avı gibi antisemitizm kavramıyla süslenmiş bir karşı duruş var. Hatta senatörler marjinal kitle olarak bunları ifade ediyor. Tehdit ediliyorlar öğrenciler. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Böyle bir Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda tartışma var. Ciddi bir tartışma var.
Ya bunun tabii tarihsel bir aslında background'u var. Biliyorsun Columbia Üniversitesi özellikle Vietnam Savaşı'na tepkiyi bayraklaştıran üniversite olarak öne çıkmıştı. Şimdi de benzer bir süreç Filistin meselesi, işte İsrail'in Gazze'nin soykırımı bağlamında oluştu. Aslında tüm etnik ve dini yapılardan birçok Yahudinin de içinde olduğu bir öğrenci hareketi olarak başladı bu mesele. Ve tüm üniversitelere yayıldı. Nihayetinde az önce ifade etmiştim ama Amerika müessesi nizamı içerisinde Siyonistlerin, Yahudilerin çok ciddi bir gücü var. Dolayısıyla bunu artarlaştırarak özellikle işte Kongre'nin iki kanadı da hem senatörler hem kanser meclisi bağlamında ki güçlerini de kullanarak bir şekilde bastırmaya çalışıyorlar bu süreci. Konvansiyonel medya üzerinden bir ambargo sansür süreci de işletiliyor ama dünya değişti. Amerika Devletleri'nin de sosyolojisi değişiyor. Gençlerin dünyaya bakışı artık bambaşka. Orta yaş ve üzeri Amerikalıların İsrail'e bakışıyla gençlerin bakışı arasında çok büyük bir makas ulaşmış durumda. Çünkü burada temel sebep hakikat olan erişmekteki kullandığımız kaynaklar. Yani sonra sosyal medya üzerinden insanlar, gençler Gazze'de yaşananların fotoğrafını çok doğru şekilde görebiliyorlar. Ve burada vicdanları devreye giriyor. Siz Gazze'de 2,5 milyon yakın insanı bir açık hava hapishanesinde, abluka altında katlediyorsunuz. Dünyanın göz önünde soykırıma tabi tutuyorsunuz ve büyük bir haksızlık yaşandığını çok açık şekilde insanlar görüyor. Ve buna da tepki veriyorlar. Amerika polis tedbirleriyle, güvenlik tedbirleriyle bu süreci bastırabileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Tam tersi şiddet uyguladıkları zaman öğrencilere bu bir sosyolojik dip dalgası olarak daha güçlü şekilde Amerika'ya ve Batı sahtında da yayılmaya başlayacaktır ki öyle olduğunu gördük. Şu anda dünyanın batı başkentleri de dahil olmak üzere birçok noktasında üniversiteler protesto ediyor. Bu sadece üniversitelerle de kalan bir süreç değil. Genel bir anlamda özellikle gençlerin liderinin yaptığı bir gösteri dalgasına dönüşü. Dolayısıyla bunun da ciddi bir siyasi maliyeti olacak. Özellikle de Biden açısından. Çünkü nihayetinde bu seçmenler aslında genç üniversiteli liberal demokrat seçmen kitlesi Biden'ın ana tabanını oluşturan unsurlar ve kendi tabanıyla Biden Siyonistler uğruna karşı karşıya kalmış durumda. Bu ona çok ciddi oy kaybına neden olacak ve Trump'ın seçilme sürecini Biden'a karşı çok daha destekleyecek bir mesele. Dolayısıyla Biden gerçekten kazanmak istiyorsa bu Siyonist lobinin gücünü kırıp bir şekilde Netanyahu'yu dizginlemek durumunda. Aksi halde Refah'ta da eğer bu katliam artarak devam ederse bu gösterileri de daha da ateşleyecek ve Amerikan siyasetindeki çatışmayı da kutuplaşmayı da artıracak bir unsur olacak diye düşünüyorum.
Evet, Amerika'da yaklaşan seçimler hakikaten dünya siyasetinde önemli ölçüde etkileyecek gibi gözüküyor. Dünya siyasi demişken Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir ziyareti var, Avrupa ziyareti var. 6 gün sürecek. Fransa'da bugün Macron karşıladı. Sonra Macaristan'a gidecek herhalde. Ve başka bir gündemi de var bu meselenin. Özellikle Ukrayna konusunda Çin'in Rusya üzerinden bir ortak bir zemin oluşturma noktasına doğru Rusya'yı yönlendirmesi beklentisi var. Özellikle Çin Devlet Başkanı'nın Putin üzerindeki etkisi veya Çin'in genel olarak Rusya üzerindeki etkisi. Ne diyorsun bu konuyla ilgili?
Evet, tabii önemli bir ziyaret. Jeopolitik etkileri de olabilir. Malum aslında hem kıta Avrupa'sı özellikle Çin'le ilişkilerini formalize etmekte çok zorlanıyor. Bir yandan Amerika'nın baskısı ve yönlendirmesi varken bir yanda da gerçekler var. Ticaret açısından baktığımızda ciddi anlamda handikaplı durumda olduğunu görüyoruz kıta Avrupa'sının. Çok ciddi ticaret açığı veriyorlar. En temel işte otomotiv sektörü gibi sektörlerde yükselen bir Çin gerçeğiyle rekabet etmekte çok zorlanıyorlar ve ciddi anlamda sıkıntılar var. Tabii senin ifade ettiğin gibi Çin'in her geçen gün Rusya'yı daha anlamlı şekilde askeri olarak desteklemesi ve Rusya'nın da Ukrayna sahasında üstünlüğü ele geçirmeye başlaması. Bunlar hep kıta Avrupa'sını birinci derecede etkileyen jeopolitik meseleler ve hepsinde Çin'in bir şekilde bir rolü var. Ki Amerikan başkanlık seçimlerinde şu olası Trump iktidarı ve Trump'ın artık kıta Avrupa'nın askeri güvenliğini yeteri kadar sağlığı bilebiliriz şeklindeki söylemleri, NATO'nun geleceğiyle ilgili belirsizlikler. Bunların hepsi önemli meseleler ve Avrupa'nın, kıta Avrupa'sının Çin'le Amerika'dan bağımsız farklı bir angajman kurmasını aslında gerektiren meseleler. Ancak tabii büyük bir meydan okuma. Bir yandan Amerika'nın hala nüfuzu ve etkisi, bir yandan yükselen Çin ve Rusya gerçeği, kıta Avrupa'sının bunu yönetebilmesi çok kolay açıkçası görünmüyor. Dolayısıyla Çin Devlet Başkanı'nın İşte ziyareti ve yapılan görüşmeler, söylemler burada önemli. Bence Ukrayna'da bir ateşkes ve barış anlaşması yapılabilmesi adına da Çin'e belli anlamda baskı yapmak, onunla birlikte hareket etmek gibi bir arzusu da var. Avrupa devletlerinin, özellikle Almanya'nın ben bu bağlamda bir niyeti olduğunu düşünüyorum. Tabii bunları yönetmesi gerekecek Avrupa'nın. Kıta Avrupa'sının kendi içerisindeki farklılıkları önce yönetmesi ve dış dünyayla da Çin başta olmak üzere tek bir aktör olmuş gibi angajman kurması gerekir. Bunu da yapmakta çok zorlanıyorlar. Farklı yol haritaları, farklı çıkar ve paradigmalar söz konusu. Bu anlamda gerçekten kısa ve orta vadede başta olmak üzere Avrupa için gelecek çok belirsiz görünüyor açıkçası.
Evet, peki. Şimdi haftaya da sevgili dinleyenler diplomasi trafiği Türkiye için artacak. Mitsotakis gelecek Türkiye ayın 13'ünde. Türk-Yunan ilişkileri açısından da son yıllardaki o gerginlik ortamının daha da yumuşatılması anlamında bir adım olacak. En son hatırlarsanız 2023 Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'ya bir ziyareti olmuştu. Şimdi Mitsotakis iadeyi ziyaret yapacak ve haftaya muhtemelen Türk-Yunan ilişkilerini konuşacağız. Orta Doğu'da da gözümüz kulağımız Refah'ta ve bir ateşkese varılması noktasında. Umut ediyoruz ki burada da bir ateşkes sağlanır ve savaş bir an önce durur. Siviller hayatını daha fazla kaybetmez ve iki devletli çözüm içinde bölgede bir yeni bir süreç başlatılabilir. Her ne kadar zor olsa da şu andaki şartlar gereği böyle bir ümit içerisinde olduğumuzu da söylemek isterim. Öte yandan Çin Devlet Başkanı'nın ziyareti konuşulmaya devam edecek önümüzdeki günlerde. Tabii Can'ın da ifade ettiği gibi ABD ile Avrupa arasında da bir farklılık var. Çin'in nasıl ele alınması gerektiği konusunda NATO özellikle Çin'i bir stratejik tehdit olarak görüyor. Ama Avrupa Birliği Çin'le bir şekilde müzakere edilmesi noktasında daha farklı politikalara sahip. Çin'in Avrupa'nın çevresine, periferisine olan angajmanları düşünüldüğünde Avrupa Birliği'nin Amerika'dan daha fazla Çin'le müzakere etme ihtiyacı var gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunları da konuşacağız. Bu ziyaret nasıl sonuçlar üretecek? Ukrayna meselesinde bir sonuç üretecek mi? Bunları da önümüzdeki hafta daha iyi değerlendirme fırsatı olacak. Can, teşekkür ediyorum bugünkü
Ben teşekkür
değerlendirmelerin için.
ederim. Sağ ol. Yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyenler, haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşmek ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.